Ayrım 16, sayfa 156'dan devam. 19. yüzyıldan itibaren bunların dışına giysilerin kendileri de mevcuttur. Bu yüzyılda geleneksel Osmanlı üslubundan Avrupalı giyinişe, sınıf ve zümreye özgü kuşamdan böyle farklar gözetmeyen bir giyime geniş vuku bulmuştur. Daha 1826'da orduyla devlet hizmetine Avrupa usulü giyim sokulmuş, 1829 yılında tüm erkek ahaliye böyle giyinmesi talimatı verilmiştir. Başkent İstanbul'daki Yahudiler bunu geleneğe yakışmaz sayan hahamlara karşı çıkmasına karşın cübbe yerine ceketle pantolonu, boneta yerine fesih benimserler. Taşra kasabalarındaki Yahudiler ise 20. yüzyılın başına değin önceki gibi giyinmeyi sürdürürler. Kıyafetleri şalvardan, kumaş kuşakla bağlanan, sayo ve entari denen giysiden, cepkenden, geniş kollu bir cübbeden ve diğer ayakkabılardan oluşur. Kışın kürk denilen ve içi kürk astarlı olan cübbe giyilirdi. Yahudi kadınlar da Avrupalı giyime her bölgede değişik bir şekilde fazla fakat hızlı geçmişlerdir. Selanikli Yahudi hanımların kendilerine özgü, Türk, Rum ve belki İsmailya'dan göç ettiklerinde getirdikleri bazı öğeleri içen bir kıyafetleri vardı. Kofya denilen başlıkları kumaştan ve içine dikilmiş bir dolgudan ibaretti ve arkasından saç örgüsünü sokacak dikdörtgen bir torba bulunuyordu. Torbanın ucundan kadife kaplanmış deriden bir dikdörtgen sarkıyordu. Bu dörtgen nazarlık sayılan ağaç ve göz motiflerini işlenmiş incilerle süslüydü. Kıyafetin kamiza adlı gömleği ve peçadura denilen dörtgen dekoltesi plastronla örtülen kolsuz bir entarisi vardı. Bunun üzerine sayo adlı önü açık üst giysi, göğsün altına bağlanan devantal yani önlük ve kapitana adlı kürk astarlı ceket giyilirdi. İzmir ve Rodos'ta Yahudi kadınların giyimindeki özellik tokado adlı başlıktır. Bu başlığın saçları tamamıyla kapayan başörtüsünün üzerine giyilen küçük bir takkesi vardı. Takkenin çevresine içi mukavvam bir kumaş şerit sarılırdı. Kıyafette çıntıyan yani şalvar, kamiza yani gömlek, entari, cepken ve cübbe denilen bir manto da vardı. Evli kadınlar tokadoların üzerine bir iğne takarlar, dul olunca bu iğneyi çıkarırlardı. Bosnalı seferadi kadınların kıyafeti de Osmanlı üslubundaydı. Tokadoları koni şeklindeydi ve alın boyunca bir sıra altın sikkesi vardı. Dul kadınlar bu sikkeleri çıkarırlardı. Antriyaların yürek veya nal şeklinde dekoltesi ve bol, uzun ve dirseğin altında yarık olan kolları vardı. Modernleşme evresinde Bosna Yahudi kadınların giysileri gitgide Avrupalılaştırıp Avrupa biçimi uzun fistan üzerine Türk usulü cepken giyerler, başlık olarak ta tokado giymeye devam ederlerdi. İstanbul hanımları Müslüman hanımların kıyafetlerine çok benzeyen giysiler giyerlerdi. Bu kıyafetlerin önemli özelliği feracilerin sadece siyah ve koyu renkli kumaşlardan yapılmasıydı. Kadın kıyafetlerinde takılar önemli parçalardı. Takılar, zincirler, değerli taşlar, altın, gümüş liralar, kemer ve kemer tokaları olarak dört başlık altında toplanabilir. Zincirler, yöresel üretim özellikleriyle birlikte manias, ogadera, lellal, kollona adlı verilen takılar süslenme geleneğinin ve kültürün önemli örnekleridir. Manias, birkaç sıra inci zincirin iki parçaya ayrılan toka arasındaki tutturulması ile oluşan bileziktir. Bunlar genellikle altından imal edilirdi. Ogadera, manias'ın yapım tekniğiyle üretilen gerdanlıktır ve ogadera ile takım halinde kullanılırdı. Lellal, birkaç sıra ince zincirden yapılmış ve iki ucundaki kancalarla saça veya başta kullanılan giyim eşyasına tutturulan saç süsüydü. Kolona, çeşitli şekillerde yapılan kalınca, uzun zincirden oluşan ve boyuna takılıp alt ucundan kemere veya kuşağa tutturulan bir gerdanlık türüydü. Değerli taşlar. İzmir, Rodos ve Bosnalı hanımların kullandıkları Rosetta adlı taşlardan yapılırdı. Pırlanta, elmas, zümrüt, yakut gibi taşlar altın ve gümüş madenleriyle birlikte kullanılırdı. Selanikli hanımların kofya adı verilen başlıklarının sırtı inen bölümünün ucunda kare şeklindeki derinin üzeri küçük inciler ve sim, sırma tellerle işlenirdi. Değerli taşlar küpe ve yüzüklerde kullanılırdı. Altın ve gümüş liralar. Osmanlı ve Avrupa devletlerinin gümüş ve altın liraları zincire dizilir veya Bir parça koyu renkli kadife üzerine kulplarından dikilerek tutulur ve kumaş boyna bağlanırdı. Liralar başlıklar üzerine yerleştirilerek kullanılır ve zengini ifade ederlerdi. Kemerler ve kemer tokaları. İnce bir sanat zevkiyle işen kemerler, hanımlar arasında zenginliğin, refahın simgesidir. Altın ve gümüş madenlerini imal edilirler ve tokaları değerli mücevherlerle süslenirdi. Tokalarla kuşakları değişik uslup ve şekillerde imal edilirdi. Kuşaklar tek şerit ve veya zincirlenmiş parçalardan ibaret olur. Tokalar genellikle bir çift daire veya badem şekilli levhacıktan veya üç bölümden oluşurdu. Teknik olarak kalay levha üzerine iliştirilmiş filigran, döküm baskı, dövme, kabartma ve granülasyon kullanılmıştır. Yeşim taşı süslü, teller ve değerli taşlar takılmış kuşak takılarında vardır. Bu teknik Osmanlı İmparatorluğu'nda çok revaçlıydı. Seferat Yahudi kadınının mücevherleri, süs eşyası olmaları ve maddi varlık teşkil etmelerinden başka sosyal, ekonomik ve şahsi durumunda bir belirtisiydi. Kıza verilen mücevherat özellikle nazarlık vazifesi görürdü. Genç kızken de kendisine uygun ziynet eşyası verilirdi. Mücevheratın en önemli kısmı ise evlenmek üzereyken güvey ile güveyin ailesinden ve kendi babasından alırdı. Bu mücevherat varlık vazifesi de görür, zorunluluk haline satılırdı. Hahamlar kıskançlık yaratmaması ve makamların dikkatini çekmemesi için fazla ziynet eşyası takmamayı öngören hükümler çıkarmışlardır. İstanbul'da saraya dayanan bir kuyumculuk merkezi oluşmuştu. Osmanlı kuyumculuğu, Balkanlardan ve İslam aleminden gelen etkileri de kaynaştıran kendine özgü bir üslup yaratmıştı. Mücevher yapımında özellikle Ermeniler ve Rumlar uğraşırken Yahudiler daha fazla altın, gümüş, değerli taş ve inci ile mücevherat ticaretini yapıyorlardı. Yahudilerin mücevher işleri üzerine pek az şey bilinir. 1. Osmanlı Yahudilerinde ev ve sinagog dokuma ve işlemeleri. Osmanlı uygarlığında kumaşların büyük bir rolü vardır. Yahudiler bu alanda çok faaliyet gösterip kumaş dokumacılığı veya boyamacılığı, düğme imalatı, ipek ticareti gibi mesleklerde uzman olurlar. Yahudilerin 19. ve 20. yüzyıl başı döneminde kullandıkları dokuma ve işlemeler Osmanlı toplumunun tümünün göreneklerini yansıtır. Bu dokuma ve işlemelerin çoğu parohet yani Tevrat tomarlarının saklandığı dolabın perdesi ve Tevrat tomarı kılıfı veya örtü olarak sinagoglarda kullanılırdı. Bu şekilde korunan dokumalar ya ağır sırmalı ya da ince işlemeli olmak üzere görkemli olanlarıdır. Eskiden Osmanlı İmparatorluğunda hemen hemen bütün kadınlar nakış işler, kullanılan eşyaların çoğunda işleme görülürdü. Genel toplumda olduğu gibi Yahudiler de sırmayı özellikle gelin eşyası içinde ve nikah töreni çerçevesinde kullanırdı. Ayrıca tallet ve tifilin torbaları ve diğer dini eşyayı kaplayan kılıflar da sırmayla süslenir. Keza parohetler, sefer tora kılıfları, tevanın yani din adamlarının Tevrat ve duaları okuduğu bölümün ve sinagog mobilyasının örtüleriyle sırmayla süslü kumaşlardan yapılmıştır. Altı mukavva veya deri kesintileriyle süslenmiş sırmalı işlemeye divan işi denir. Sırmalı işlemelerde Avrupa'yı ve Osmanlı motiflerinin birlikte işlendiği ve motiflerin çoğunun bitki aleminden alındığı göze çarpar. Renkli işlemeler ise daha ziyade günlük hayatta ve misafir karşılandığında kullanılan dokumalarda görülür. Bunların başlıcaları havlu, peşkir, mahrama, yağlık, çevre, yatak çarşafı ve mendil yahut da kuşak veya atkı gibi giyim eşyasıdır. Yahudiler renkli nakış ile işlenmiş dokumaları ayrıca suka yani çardaklar bayramı, sukotun kullandığı sinagog avlusundaki yanları açık çardak, duvarı süslemek, hamursuz örtmek gibi dini adetlerle ilgili olarak kullanmışlardır. Renkli işleme denilen nakışlar bazen çok ince, bazen de kalın olan pamuk veya keten dokumaları üzerine bitkisel boyalarla boyanmış ipek ipliğiyle işlenirdi. 18. yüzyılda tel iplikte bu nakışlarla kullanmaya başlandı. Örnekler genellikle bitki aleminden ve manzaralardan esinlenmiştir. Renkli işlemelerin özel bir çeşidi zincir nakışıyla yapılmıştır. Özellikle 19. yüzyılda çok rağbet görmeye başlayan bu işlemelere ay yıldız, tuğra gibi Osmanlı sembolleri katmak moda oldu. Yahudiler de bu tür nakışta çeşitli dinsel simgelere yer verdiler. Öte yandan özellikle İstanbul ve Edirne yöresinde Balkanlarda birçok parohet ve sefer tora yani Tevrat tomarları kılıfı maden parçalarının tekstille bir araya getirmesi olan aplikasyon tekniğiyle bezenmiştir. Ayrıca Selimiye ve Sevai gibi desenli dokumalar giyimde ve sefer tora, kılıf ve kuşaklarına görünür. Toplumun tümü gibi Yahudiler de döşemeye halı sererlerdi. Sinagoglarda yere halı döşenir, halı, parohet ve dua masasını örtü olarak da kullanabilirdi. Bu halılarda Müslüman seccadelerinde görülen mihrap, giriş ve ortasında asılı kandil motifi göze çarpar. Ancak sinagog halılarını kutsal isimler ve Tevrat'tan alınmış cümleler içeren İbranice yazılarda örülür. Esasen dokumaların ve işlemelerin tüm isimleyen biçimler arasında Yahudi ikonografisi sayılabilecek bir motif grubu bulunmaktadır. Bunlara örnek mihrap, giriş motifi ve asılı kandil, yukarıda zikredildiği gibi Müslüman ikonografisinden alınıp Yahudi kavrayışına uyarlanmıştır. Yahudi anlayışına göre bu motif, Tanrı'ya doğru açılan kapının sembolüdür. Yahudilik açısından kemerin içine asılmış olan kandilin ve sinagoglarda ruhları şad etmek için devamlı yanan mumu temsil ettiği anlaşılmaktadır. Ayrıca seccadelerde çok görülen bir motif olan çift el ve tek el, seccadeleri örnek alan parohetlerde de bulunur. Geç dönem sırmalı nakışlarda el motifinin yanı sıra 10 emirin yazılı olduğu levhalar, Magen David yani Hazreti Davut'un altıgen yıldızı, taç, çift aslan gibi başka motiflerde dinsel eşyalarla ilgili ortaya çıkar. J. Türk Yahudilerinin gelenekleri. 15. yüzyıl sonlarından itibaren İber Yarımadası'na gelen seferatlar, melekleri gibi meslekleri icabı Müslüman Türk halkı ile yakın temas halinde bulunmuşlar. Birçok kente kurulmuş Yahudi mahalleleri olmasına rağmen Müslüman halkla olan birliktelikleri günümüze dek devam etmiştir. Bu şekilde Yahudi dini geleneklerinin yanında Müslüman Türk adet gelenek ve örfleri de benimsenmiştir. Müslüman ve Yahudi dinlerinde önemli yer sahibi olan komşuluk ilişkileriyle ticaret hayatında aynı çarşı, han ve bedestende kurulan arkadaşlıklar Müslümanlara özgü bilinen birçok geleneği Yahudilere aktarmıştır. Ancak değişen hayat koşulları ve gelişen teknolojiyle kültür çevreleri zayıfladı ve değer kaybetti. Dini görüş ve anlayışın hayatı şekillendirdiği bir toplum olmasına rağmen Yahudi cemaatinin temel kültür kalıpları gün geçtikçe terk edilip batılı medeniyetlerin etkisine altına girmiştir. A. Ev içinde kullanılan dini eşyalar. Mezuza yani kapı girişlerinde sağdaki süveye çıkılan ve Tevrat'tan bazı ayetler içeren yazının konduğu bir tür kutu. Menora yani yedi kollu şamdan. Magen David yani altıgen yıldız. Kiduş bayrağı yani Şabat gününün gelişini kutlayan duadan sonra içilen şarabın konduğu bardak ve bazıları. B. Mutfak kültürü. Yahudi mutfağı kullanılan eşya ve yiyecekler bakımından diğer mutfaklardan çok ayrı değildir. Yemek pişirme yönteminde dinen belirlenmiş belli kural uymak zorunluluğu vardır. Özel gün ve bayramlarda yapılan yemekler, geçmiş devirlerde yaşamış bazı olayların simgesi durumundadır. Et, balık, tavuk, süt ve sütten yapılan yiyeceklerin pişirmesinde ve tüketimde uyulması gereken kaşerut kuralları gereği gibi uyan ev hanımı ve ailenin stresi gün geçtikçe azalmaktadır. Yemek hazırlama ve yemeği ile ilgili dinsel gelenekleri sürdürenler, daha çok dini ve cibeleri aksatmadan yerine getiren ailelerdir. Yüzyıllarca Müslüman Türklerle sürdürülen ortak yaşam mutfak kültürünü etkilemiştir. Buna rağmen Müslüman mutfaklarında yapılan bazı yemekler Yahudi mutfağında sıkça görülür. Özel günlerde yemek yenen yemekler kısaca şöyledir. Şabat akşamı. Baba evinde yenen yemek aile bireylerin birbirleriyle iyi ilişkiler içinde bulunmayı sağlar. Yemek başlamadan önce aile büyüğü dua okuduktan sonra kiduş bardağındaki kırmızı şaraptan bir yudum içer ve sırasıyla en büyük erkekten başlayarak aile efradı aynı kadetten birer yudum alırlar. Yemekte balık bulunması özen gösterilir. Et veya tavuk yemekleri hazırlanabilir. Servis, balık, hamur işi, et ve tavuk, sebze ve tatlı sırasıyla yapılır. Balık pişirilmemişse çorbayla yemeye başlanır. Cumartesi sabahı kahvaltıda bulemas, borekas, biskoços, haşlanmış yumurta gibi gıdalar yer alır. Roş aşana yani yılbaşı günü. Yemekte bereket, hayır ve sene başı hatırlatacak turfanda sebzeler ve meyveler yenilir. Elma reçeli, karpuz tatlısını, kabak tatlısı da masada bulunur. Kipur. Oruç, ayçiçek yağına batırılmış ekmek dilimi, sütlü kahve, tatlı bisküviler, tavuklu şehriye çorbasıyla açılır. Sebze yemekleri yenir. Hanuka. Daha çok şerbetli tatlılar yenir. Türk tatlısı olarak bilinen tahin pekmez, baklava gibi tatlar bayram sofralarında yer alır. Tavuk bişvat. Ağaçlar bayramı olarak anılan bugün de zeytin, hurma, üzüm, fındık, incir, kuru yemiş bolca yenir. Pesah. Ekmek yerine hamursuz yenen bu bayramda seder masasına fırında pişmiş koyun kolu, katı yumurta, marul, harotset gibi güne özel gıdalar getirilir. C. Özel günler ve bayramlar. Şabat, Pesah, Lag Baomer yani Lag Haomer, Şevuot, Asara Betevet, Tisha B'Av, Rosh Aşana, Yom Kipur, Tsom Gedalia, Sukot, Şemini Hag Atseret, Simhat Ora, Hanuka, Tubişvat, Purim ve bazıları. D. Sosyal kurumlar. D1. Doğum. Bir çocuğun doğumu dolayısıyla hamilelikle başlayan ve aile normal hayata dönünce sona eren süre içinde icra eden çeşitli adet ve törenler vardır. Bunların tümünde üç öğe ayırt edilebilir. Dünyadaki bütün Yahudi cemaatlerinin riayet ettikleri Alahaya yani Yahudi dininin kurallarına göre uygulananlar, Alahının mahalli yorumuna göre ifa edilenler ve birçoğu çevredeki Müslüman toplumdan alınan halk adetleri. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başındaki modernleşme ve dinden uzaklaşma emresi gelenek olan bazılarının kalmasına, bazılarının da değişmesine yol açmıştır. Aşağıdaki tarif 1920'lerde veya 1930'larda doğum yapan ve analarıyla ninelerinin adetlerini de anlatabilen kadınlar elde edilmiş bilgiye dayanmaktadır. Hamilelik. Hamileliğin özellikle ilk hamileliğin kadına belli bir saygınlık verdiği anlatılır. Hamileye aile şefkatle bakıp bütün isteklerini karşılar ve özellikle canının çektiği yemekleri sağlar. Uğursuz olan her şey hamileden uzaklaştırılır. Hamileliğin 5. ayında akraba, arkadaş ve komşu kadınların katıldığı kortar faşadura yani çocuk bezi kesme adeti yerine getirilir. Fatoyu yani çocuk mezi, bebek elbiseleri, bebeğin yatak çarşafı gibi verilen eşyalı verilen at yapmaya yarayacak dokumalar genellikle çeyizle getirilir. Kumaşlar kesildikten sonra dikilmek ve işlenmek üzere ailenin kadınlarına dağıtılır. Bebek için hazırlanan takımda çeşitli çocuk bezleri, kundak bezleri, iç ve dış bezleri tutmaya yarayan iki kuşak, kollu kolsuz fanilalar, donlar, şildecikler, yatak çarşafları vesaire vardır. Selanik ve Trakya'nın başka şehirlerinde kamiza larga dedikleri uzun hayat bağışlayacağına inanılan uzun bir gömlek dikilir. Bebek erkek olduğunda bu giysi sünnet düğününde, kız olduğunda isim takma törenine giydirilir. Doğum olayı. 20. yüzyılın başında doğum hala evde ebe yardımıyla yapılıyordu. Doğumdan sonra 8 gün boyunca anne hiç yalnız bırakılmazdı. Lahusalık yani kırklama müddetince doğum yapmış kadın evinden çıkmaz, evde tam faaliyete dönmesine izin verilmezdi. Toplumu büyük bir kısmının hala yere serilmiş yatakta uyuduğu bu dönemde yeni doğurmuş kadın Kama de Parida denilen özel olarak süslenmiş bir yatakta yatardı. Lausa döşeğinde çevreden çepeçevre yere kadar bir cibinlik sarkar, Lausa'nın misafirler tarafından görülmesi engel olurdu. Yatak, kadının çeyiziyle getirdiği, sırmayla işlenmiş takımla kaplıydı. Modernleşmeyle beraber geleneksel yatak takımının yerini Avrupa kumaşlar ve nakışlar almıştır. Doğuran kadında çocuğunu korumak amacıyla muska ve nazarlık kullananlar çoktu. Kadın başına pamuktan veya ipekten üçgen şeklinde bir başörtü bağlardı. Başörtünün orta köşesi alından sarkar, bu köşede doğuran kadına yaradığı inanılan sözler, kendini koruyan meleklerin adları ve bazıları işlenmiş olurdu. Bebeğe Tanrı'nın adlarından biri olan Shaddai sözcüğünü taşıyan levhacıklar gibi altın süs, mezuza, genellikle mavi olan boncuklar verilirdi. Nazar değmesini önlediğine inanılan Sedefotu yani Ruda, yeni annenin odasının süsleri arasında önemli bir yer tutardı. Karanfil, dereotu, kimyon ve sarımsak küçük üçgenin içine konup bebeğin iç giysilerini iliştirilirdi. Bebek veya annesinin yastık altına Mezamir kitabı ve Zohar kitabı konurdu. D2. Sünnet düğünü Brit Mila. Yahudi çocukları doğduklarının 8. günü sünnet olur. Bundan önceki Noche de Shemira yani nöbet gecesi denen gece boyunca bebeği ve annesini korumak amacıyla Tevrat okunup dua ettirdi. Son nesillerde bu gece daha çok eğlenceye dönüştü. Sünnet evde veya sinagogda yapılırdı. İlk oğlanın sünneti zarfında bebeği tutanlar damadın anne ve babası, ikinci oğlanınkisi gelinin anne babası olurdu. Ninesi süslü bir kılıfa sokulmuş bir yastık üstünde yatan, sırmayla işlenmiş bir örtüyle örtülü ve yüzü ince ve saydam bir lokmayla kaplı olan torununu odasının eşiğine getirir ve kocası da sünnetçiye verirdi. Sünnetçi bebeği bir an Eliyahu peygamber namına ayrılmış sırmalı bir örtüyle kaplı koltuğa koyardı. Dede bu sırada bu koltuğun yanında duran sünnet için hazırlanmış ikinci bir koltuğa oturmuş olur, sünnetçi bebeği bu sefer dedesinin kucağına yerleştirirdi. Bebeğe özne olarak dikilmiş kuşaklı, cepkenli, başlıklı bir giysi ve küçük bir tallet giydirilirdi. Modernleşmeyle beraber bu giyimin yerini Avrupa üslubu giysiler aldı. Geleneğe göre sünnet günü aileye ve fakirlerden oluşan minyana yani asgari 10 Yahudilerden oluşan topluluğa sevap ziyareti yapılırdı. Fakat son zamanlarda konuklara geleneksel tatlar ikram edilmekle yetinildiği de olduğu vakidir. Siete Candelas veya Fadas denilen kız çocuğa at takma töreni Türkiye ve Balkan Yarımadası'ndaki Yahudi cemaatlerin çoğu dahil etti. Bu tören bazı cemaatlerde doğumun 7. başkalarında 30. gününde kutlanırdı. Genellikle ailenin evine yapılan ve minyan bulması gereken bu töreni haham yürütürdü. Bebeğe görkemli bir giysi giydirilirdi. Cemaatlerin kimisinde kızın giysisine çok sayıda altın mücevherat iliştirilirdi. Bu sembolik adetin amacı ailenin ve kızın gelecekte varlıklı ve mesut olmasını sağlamaktı. Alaha'ya göre bir ailenin ilk erkek çocuğunun herhangi bir kohene değerli bir şey verilerek rehinden kurtarılması gerekmektedir. Çocuk doğduğunun 30. günü pidyon yani rehinden alma denen bir törenle kohenin elinden sembolik bir şekilde altın veya gümüş sikke veya gümüş eşya karşılığında geri alınır. Babası veya annesi, kohen veya levi olan bebekler bu adete muaftırlar. Bazı cemaatlerde çocuğun babasıyla kohen arasında davetleri güldürecek tartışmalı bir oyun oynanırdı. Cemaatlerin bir kısmında anne bu törene düğün giysisiyle duvağını giyerdi. D3. Evlenme. Türkiye Yahudilerinin evlenme gelenekleri arasında hem alaha kurallarına dayanan unsurlar hem de yerel görenekler yer alır. Göreneklerde Yahudi dışı Osmanlı örf ve adetlerin tesiri görülür. Nişanlanma. İki aile çocuklarının evlendirmeye karar verdikten sonra nişan törenleri düzenlenir. Her iki tarafın evliliğe götürecekleri mülk sayılır. Bir yandan gelinin babasının güveye vereceği para miktarı, öte yandan güveyin veya babasının gelin için alacağı mücevherat tespit edilir. Törenin sonunda genç çift hahamın kendilerine sunduğu mendil veya şal üzerine yemin ederler. Çeyiz yani aşuar. Nişan anlaşmasının mühim bölümlerinden biri gelinin yeni evine gideceği çeyizin içeriğiydi. Çeyizde genellikle gelinin giysileri, yatak takımları ve çeşitli ev eşyası, para, mal, mülk bulunurdu. Nikah töreninin zarfında imzalanan Ketuba adlı belgede güveye verilen para miktarı, mülk, çeyizin maddi değeri ve ayrıca güveyin bağışlayacağı para yer alırdı. Bazı cemaatlerde çeyiz ödemenin zorluğu dikkate alınarak çeyiz miktarını sınıflandıran kurallar konmuştur. Kıza çeyiz daha çocukken düzülmeye başlanırsa da eşyanın çoğu nişanla düğün arasında hazırlanır veya satılır. Zengin aileler kızlarına çeyizin en görkemli parçalarını satın almak üzere İstanbul'a gelmeyi adet edilmişti. Batılılaşma döneminde çeyiz Avrupa'dan ısmarlanmaya başlar. Görneklerden biri de ananın kızına kendi çeyizinden kalma bazı eşyaları vermesiydi. Düğünden birkaç gün önce çeyiz gelinin evinde sergilenir, cemaatin ileri gelenlerinden 2-3 kişilik bir heyet gelir, eşyanın bir listesini yapardı. Biçilen değer Ketuba'da zikredilirdi. Çeyizlerde yer alan eşyalar, gelinin giysileri, yatak takımları, evde kullanılan dokumalar ve sandıktı. Mücevherat, ev ve mutfak eşyası çeyizden sayılmazdı. Çeyizlerin hepsine büyük bir halıda yer alırdı. Dikiş makinesi kullanılmaya başlanınca çeyizde bulunması önemsenen bir eşya oluvermiştir. Düğün öncesi törenler. Yerel göreneklere göre İspanya kökenli Türkiye Yahudileri düğünden önceki akşamların kına gecesi tertip ederlerdi. Ayrım sonu. Sayfa 166.